Hayata dokunan sözler.
Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Serdar Aydın. 2018 yılı boyunca inşallah her pazartesi sizlerle birlikte olacağız. Bu yıl devamlı stüdyo konuğumuz Sayın Selim Cerrah olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirimiz, aynı zamanda Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Bütün STK'ların yakından tanıdığı bir isim Selim Cerrah. Onunla hayata dokunan sözleri bu stüdyoda sizlerle birlikte konuşacağız ve görüşeceğiz. Evet, Sayın Selim Cerrah, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri, aynı zamanda Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. Onun tecrübelerini, birikimlerini ve okumalarını birlikte değerlendireceğiz. Her hafta farklı bir konuyu güncelle de zaman zaman birlikte değerlendireceğiz. İşlediğimiz konudan güncele ait çıkarsamalar yapacağız. Bu hafta birinci konuğumuz, bu birinci yılın birinci günü için bu toprakları, bu ülkeyi seçtik. Yani Anadolu'yu konuşacağız. Sayın Cerrah, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Evet, ilk programa hem de bereket olması kabilinden ve bereket olması düsturuyla Anadolu'yla başlayalım. Anadolu'yu söyleşelim istiyoruz sizinle. Bu toprakları kıymetli kılan şey ne oldu ki? Türkler Orta Asya'dan geldiler ve Anadolu'da sükun buldular. Buraya yerleştiler. Burada kaldılar.
Öncelikle yeni yıl büyük umutlar getirsin inşallah, inşallah. Bütün insanlığa. Yaşadığımız acılardan, ızdıraplardan bütün insanlık ailesi olarak kurtulmaya vesile olsun. İnşallah. Çok acı var dünyada. Çok acı var ve az umut var. Anadolu yeryüzünde aslında bu umudun ayakta olduğu bir coğrafya çağlar boyunca. O sebeple acılardan uzaklaşmış ve huzura erişmiş bir dünya. Dileyelim bütün i̇nşallah. İnsanlık için. Teşekkür ediyorum. Programımız hayırlara vesile olsun.
Abi,
Serdar Bey,
inşallah.
Size de teşekkür ediyorum. Tabii ki Anadolu dediğimizde Anadolu'yu türlü türlü okumak lazım ama istersen Anatolia'dan başlayalım.
Evet, buyurun.
Yani eski Yunan'da Anatolia olarak ifade edilen bu toprak parçası aynı zamanda ışığın doğduğu yer anlamına geliyor. Yani eski Yunan dediğimiz medeniyet zaten aslında bugünkü Yunanistan'da değil, bu topraklarda yaşamış
bu topraklarda medeniyet.
Yaşamış yani medeniyet. Evet. Doğuya doğru gittiği için, ışık oradan yükseldiği için Anatolia denmiş. Ve bizim ecdadımız ölçüsünü hep güneşin doğduğu yerden ışığı batıya taşımak üzere
koymuş.
Gelmiş ve bir yere gelmiş. Yani bu geldiği yer o günkü bilinen dünyanın merkezi.
Evet.
Afro-Avrasya'nın merkezi, köprüsü. Üç kıtayı birleştiren kavşak noktası. Buraya gelmiş ve köprüleri burada kurmuş. O sebeple Anadolu aslında ölümle kaybolmuş, hayat yaşamayan insanların yurdu.
Eyvallah.
Burada yaşayan insanların hayatları geleceğe kalıcı izler bırakmış, kalıcı sözler bırakmış. Kalıcı eserler bırakmış. İstersen Mevlana'dan söyleyelim.
Buyurun, elbette.
Hazreti Mevlana Fihi Mafih'te bir yerde diyor ki, eğer ben Belt'te kalsaydım bir medresede müderris olurdum, bir profesör olurdum. Fıkıh öğretirdim. Ama bu topraklar beni şair kıldı diyor. Yani Anadolu bu anlamda baktığımızda hikaye üreten, hikaye taşıyan, hikaye biriktiren ve insanlığa insani özü, değeri miras bırakan toprak parçası.
İsmet Özel ağabey, onunla kulaklanış yapmış olalım. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Eyvallah. İsmet Özel'i. Şehirlerin coğrafyalarında bir ruh olduğunu söyler. Mesela der ki Anadolu Müslüman değilken Ortodokstu. Yani Hristiyanken bu topraklar Katolikliği seçmedi. Protestanlaşmadı ama Ortodoks kaldı. İslam olunca da mesela burada İslam'ın en böyle mutedil yorumu, makul yorumu olan Ehl-i Sünnet'te karar kıldı. Ehl-i Sünnet'te kaldı der. Katılır mısınız buna? Toprakların, şehrin de bir ruhu olduğu düşüncesine.
Tabii istersen daha geriye gidelim buradan yine. İbn Haldun'a gidelim. Eyvallah. Coğrafya kaderdir diyor. Eyvallah. Yani tarihin o büyük akışı içerisinde milletlerin ruhunu oluşturan değerlerin biriktiği havuzda coğrafyanın da çok büyük bir öğreticiliği var, kalıcılığı var, bıraktığı değerler var her şeyden önce. İsmet Özel Üstad da bunu tabii çok güzel tespit etmiş. Yani Batı'da Katolikliğe karşı gerçekleşen itirazlara baktığımızda Roma'nın batısında özellikle orada Protestanlık, Kalvinizm gibi dini anlayışların yaygınlaştığını görüyoruz. Yani bu aslında bir hadis-i şeriften hareket ederek Protestanlığı ve Kalvinizmi okuyabiliriz. Eğer utanmıyorsan dilediğini yap. İşte Protestanlık bu. Kalvinizm de bu. Çünkü dinin merkezine ekonomiyi yerleştirerek bir hayat. Yani o büyük Paris yangınından sonra Paris meydanında yanan kilisenin yerine konulmuş olan binanın borsa binası olması
manidar.
Manidar. Yani hayat nerenin etrafında akacak? Allah'a giden yolun etrafında mı, paraya giden yolun etrafında mı? Yani bu bir tercih meselesi. Eyvallah. Dolayısıyla şimdi Ortodoksluk, Hristiyanlık geleneği içerisinde baktığımızda o Hristiyan mezhepleri arasındaki ayrımda insani özü, insani damarı daha kuvvetli olan bir anlayışı da temsil ediyor. Maneviyatı olan bir anlayışı temsil ediyor. Şimdi Ehl-i Sünnet dediğimiz ana omurga İslam tarihi içerisinde baktığımızda o neyi temsil ediyor? Ehl-i Sünnet bir ana akım İslam'ı temsil ediyor. Burada
bu çok önemli.
Ayrımcılık yok burada. Ötekileştirme yok burada. Kapsayıcılık var burada. Kuşatıcılık var burada. Mesela Osmanlı padişahlarının kullandığı sıfatlara baktığımızda bir şey görüyoruz orada. İşte Hakan diyor, Sultan diyor, Padişah diyor. Ne zamana kadar? İstanbul'un fethine kadar. İstanbul'un fethinden sonra bir de Kayseri Rum'u ekliyor buna. Ya, Fatih. Yani Hakan Türk, Sultan Arap, Padişah Fars, Kayseri Rum.
Padişah, evet.
Rum. Fars,
eyvallah.
Yani bu toprakların cami kimliğini, kuşatıcı kimliğini ortaya koyuyor. Ama tabii böyle olunca siz ne kadar kapsayıcı, kuşatıcı, içselleştirici, birleştirici bir ruha sahip olursanız olun, düşmanlarınız da o kadar acımasız, o kadar kötü, o kadar art niyetli, o kadar saldırgan
olabiliyor.
Bu da başka bir bahsi diğer tabii.
Yani sizin coğrafya kaderdir'i şöyle biraz açsam, onda rahmetle ansak, Cemil Meriç Bir Dünya'nın Eşiğinde kitabında Hindistan anlatırken ne yapmalıydılar ki? Önlerinde Hint Okyanusu aşılmaz, engin. Arkalarında Himalayalar vardı. Bir insan kendini Hint Okyanusu ve Himalayalar arasında sıkışmış hissettiği için Hintliler yolculuklarını içe doğru yaptılar. O yüzden bu mistisizm tırnak içinde bu manevi akımlar onlara çok gelişmiştir. Coğrafyanın kader olması anlamında söylüyor.
Eyvallah.
O yüzden diyor İtalyanlar denize uzanmış bir ayak, bir çizme gibidir. Denizcilikte çok gelişmişlerdir der. O bahisten hareketle şeyi söylediniz, kavşak. Yine nerede okudum hatırlamıyorum ama şey diyor, kavşak noktasındaysanız eğer herkesin kaderinde söz ve göz hakkınız vardır diyor.
Ha, istersen şöyle bir Anadolu deyişiyle bunu tamamlayalım.
Eyvallah.
Yol üstünde bağ olanın başı dertten kurtulmaz denir Anadolu'da.
Muhteşem.
Yani Anadolu yol üstünde bir bağdır. Onun için her gelen bu bağın meyvesinden yemek istiyor. Kimisi helal ederek, hak ederek bunu yemek istiyor. Kimisi ise haksızca, tecavüz ederek, gasp ederek bunu yemek istiyor. Onun için bütün oyunlar bu topraklar üzerinde dönüyor. Ama şimdi Anadolu'yu 2x3 şeklinde okuyalım istersen bir de. Ya bir Batı zihniyeti açısından bir de İslam medeniyeti açısından okuyalım. Mesela Batı açısından baktığımızda diyelim ki hani Ermenistan'ı da bir Batı olarak görürsek bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan. Yani Yeni Van. Gözvan'da. Ben Kurban Bayramı arefesinde Etiyopya'ya gittim. Türkiye Büyükelçinin rezidansında orada bir yerel devlet başkanıyla bir görüşme yapmak üzere çıkıyordum. Dağın yamacında böyle güzel bir yerde rezidans. Şeyde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da. Bir yolun kenarında bir otel binası. İsmi Ararat. Sordum bunu hangi Ermeni yaptı burada diye sordum. Amerika'dan gelmiş bir Ermeni. Addis Ababa'da bir otel kuruyor ve adını Ararat koyuyor. Yani Ağrı Dağı.
Ağrı koyuyor.
Ağrı Dağı koyuyor. Yani kendi tezini, iddiasını ülkesini, Ağrı Dağı bizimdir diye Afrika'nın ortasına mühür olarak vuruyor. Şimdi taşıyor bu iddiasını. Burası onların bir iddiası var burası üzerinde. Aşağı iniyorsun. İşte Siyonizm açısından Nil ve Fırat arası.
Arz-ı Mev'ud.
Arz-ı Mev'ud. İşte bu geçtiğimiz günlerde Kudüs'le ilgili tartışmaları da bu bağlamda değerlendirdiğimizde yani güçlü bir şekilde buralara sahip olma iradesi Nil ve Fırat arasına adım adım bu hedefe doğru gitmek istiyorlar. Hristiyanlık açısından baktığımızda ise şimdi Anadolu'nun bazı Hristiyan kaynaklardaki ismi Bibleland. İncil'in doğduğu yer. Yani İncil'ler 400-500 bini geçince bunları azaltmak için toplanan 3 konsil de Anadolu'da toplandı.
Evet, 12, İznik konsülü değil mi bu?
Kadıköy konsülü, tabii evet. İznik konsülü hepsi Anadolu'da toplanmış. Bu tür toplantılar onun için Anadolu bir Bibleland, İncil'in ana vatanı. Yani böyle bakıldığı zaman şimdi Batı açısından böyle. Peki bizim açımızdan nasıl? Bizim açımızdan da mesela Hazreti Nuh'un gemisi tufandan sonra Cudi'ye indi.
Çok bir yaygın insan, bir inançtır bu ve tarihi
yani
de.
Kur'an'da da geçiyor zaten. Evet. Yani ayet olarak zaten bunu Hud suresinde Allah Cudi'ye indi diyor açık bir şekilde. Dolayısıyla aslında insanlık Hazreti Adem'den sonra ikinci olarak Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldı. Nasıl ki Kabe Ummul Kura ise Kur'an'ın ifadesi.
Özür dilerim, iyi anlaşılsın da söylüyorum. Hazreti Adem insanlığın birinci atası.
İkinci atası Hazreti
Nuh. İkinci atası Nuh'tur. Bunu ilk defa çünkü ben böyle tümcü olarak söyleyeceğim. Dolayısıyla Anadolu insanlığın ikinci doğuşunun menbaı, mebdeyi ve menşeyi.
Ata yurdudur insanlık için. Bütün insanlık için bu böyledir. Yani şöyle Kabe için Ümmül Kura diyor kitapta. Yani şehirlerin anası diyor. Anadolu'da ata yurdudur. Şimdi dünyanın neresinde olursa olsun mesela baktığımızda başı sıkışan, kendi ülkesinde yaşama imkanı olmayan insanlar önce Anadolu'ya gelmek istiyorlar. Yani burada ötekileştirilmeyecekler, burada zulme uğramayacaklar, özgürce yaşayacaklar.
Ekmeğini bölüşecek kardeşler bulacaklar.
Kardeşleri var ve Anadolu insanı da burasını insanlığın baba yurdu bildiği için herkese ekmeğini veriyor zaten. Çünkü gelen insan babasının evine misafir olarak gelmez.
Ev sahibi gibi gelir.
Ev sahibi olarak gelir gibi değil. Yani gibisi bile
gibisi
fazla.
Gibisi bile fazla burada
evet,
tabii ki.
Dolayısıyla şimdi Anadolu o açıdan Hazreti Nuh'tan beri bütün insanlık için bu anlamda önemli bir toprak parçası ve bize emanet. İkincisi Hazreti İbrahim Nemrut'la verdiği mücadeleyi biliyorsunuz bu topraklarda verdi. Ve Hazreti İbrahim orada zulme baş kaldırıyı, putları yıkmayı ve tevhidi yerleştirmeyi esas alan bir medeniyet. Ki bugünkü İbrahim'i dinler dediğimiz işte Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam İbrahim'i din bir potada birleştiriliyor biliyorsunuz.
Evet.
Bu dinlerin menba, menşei olarak da görülüyor. Böyle baktığımızda mesela Nemrut ateş yakıyor İbrahim'i yakmak için. Niye? Evet. Putları yıktı diye.
Evet.
Peki nerenin ateşi bu? Bu toprağın ateşi. İbrahim yakıyor mu?
Yakmıyor.
Yakmıyor. Demek ki bu toprağın ateşi tevhidi yakmaz.
Güzel. Eyvallah. Anadolu böyle bir yurt.
Anadolu cami koruyucu, toplayıcı, himaye edici bir yerdir. Evet, o ateşi Allah yakma dediği için yakmamıştır ama bu toprağın ateşine yakma demiştir. O açıdan ateş zulmü, tevhid adaleti temsil ediyor burada. O zaman bu toprak yeryüzünde adaletin ayakta duran şahitlerini bağrında barındıran bir topraktır yani bizim medeniyetimiz. Ve üçüncü olarak da biliyorsunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'un fethiyle ilgili özel müjdesi vardır ve bu İstanbul meselesi önemli bir mesele. Çünkü İstanbul o günkü Doğu Roma'yı, Bizans'ı, Bizans'ta yeryüzünün egemen güçlerini temsil ediyordu. Yani ve zulmü temsil ediyordu. İstanbul'un bu toprakların ayrılmaz bir parçası olmasının bize getirdiği sorumluluk, yeryüzünün neresinde olursa olsun zulme karşı baş kaldırmayı esas alan bir anlayışı geliştirmektir. Evet. Adalet taşı. Bunu ne kadar yaptık, yapacağız? Bunu yüzyıllar boyunca yaptık çok şükür. Yani Osmanlı saraylarının ismi Baba Ali'ydi. Ben işte Etiyopya'nın Harar bölgesine gittim. Orada 60 küsur yaşında bir teyzemizi ziyaret ettim. Ağlayarak sarıldı bana. Ben Türk'üm dedi. Ağlıyor. Görüntüleri var telefonumda. Çektiği arkadaşlar o görüntüleri. İşte dedesi Osmanlı askeri olarak oraya gitmiş ve Harar Türk'üyüz diyor orada. Zinci insanlar. O toprağın insanları. Yani daha önce Nijer'e gittim ben. Bu sene de gittim. Daha önce de gitmiştim. Mesela Nijer'in Gadez diye bir eyaleti var. Orayı yöneten Sultan Türk. Nedir Allah. Senin hikayen? İşte Yavuz döneminde bir iç kavga çıkmış, iç çatışma çıkmış, kavga çıkmış ve bunlar birbirlerini öldürüyorlar. Osmanlı'ya geliyorlar. Osmanlı iki kişiyi gönderiyor. Gidin burayı yönetin diye. O iki kişi geliyor. Orayı adaletle yönetiyor ve şu andaki yöneticiler de o iki kişinin soyundan geliyor. Yani doğal olarak Osmanlı'da biliyorsunuz sarayın bir adı da Baba Ali'ydi.
Büyük kapı, ulu kapı.
Yani adalet oradan dağıtılıyordu. Evet. Anadolu adaletin o iki kefesinin ortasında onu dengede tutan mekanizmadır. Dünyada adaletin mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı çökertirseniz ya da adalet kalmayacaktır diye de korkmak lazım.
Evet. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Osmanlı'da sayılan ismi Baba Ali, Batı'da ise sırma köşklerle ya da şatolarla adlandırılıyordu. Buradan şeye geleceğim. Fatih Şeker, doçent doktor Fatih Şeker'in bir tespiti var. Ona katılır mısınız? Anadolu'yu böyle mümtaz kılan özelliklerin başındadır. Bir ahlak ve medeniyet projeksiyonuna dönüştürdü İslam'ı. Yani İslam'ı öyle tevil, öyle tefsir etti, öyle yaşadı ki buradan bir ahlak nizamı, bir adalet nizamı, bir medeniyet tasavvuru oluştu diyor. Bunda şuna bağlı diyor. Oradan biraz istersen Selim Bey devam edelim. Türklüklerinden cesaretlerini aldı Türkler. Çıktılar Seyhun ve Ceyhun'un kıyılarından. Gelmeye başladılar. Anadolu'ya gelirken biliyorsunuz İslamlaşmaları İran üzerinden oldu.
Kısmen
evet İran üzerinden. O yüzden dini tabirlerimizin çoğu Farsçadır aslında. Arapça değildir. Abdest gibi, namaz gibi, oruç gibi, peygamber gibi. Diyor ki sonra şeye geldi, Anadolu'ya geldiler. Şöyle bir tespitte bulunuyor. Diyor ki 3 temel ırk İslam'la karşılaştı tarihte. Tarihin hemen başlangıcı, İslami tarihin başlangıcında Araplar, Türkler ve Farslar. Diyor ki Farslar ırklarını gömdüler, inançlarını muhafaza ettiler. Araplar inançlarını gömdüler, ırklarını muhafaza ettiler. Bazı partiler ve ırkçılık hala Araplarda yaygındır. İran'da da ezoterik inançlarını hala taşırlar. İşte Şia'dırlar mesela diyor. Irkçı bir parti yoktur diyor Farslar arasında ama böyle işte eski kadim kültürü yaşatmak isteyen bir inanç anlayışı vardır. Türklerse diyor inançlarını, akidelerini, kültürlerini gömdüler. Yepyeni bir inanç oluşturdular. Ve Anadolu İslam'ı bir terkiptir diyor. Sufilik, tasavvuf vardır. Batınilikle mücadele etmişlerdir diyor. En akli, rey ekolüne sahip mezheplere müntesiptirler. Mutezile mücadele etmişlerdir. Hep batıya doğru yürümüşlerdir. Ama batıyla da şiddet bir mücadele içerisine girmişlerdir. O yüzden Anadolu İslam'ı bütün bu coğrafyaların da bir terkibidir der. Katılıyor musunuz?
Şöyle çok doğru bir analiz. Ben yani Sayın Şeker'in bu analizini duymamıştım ama bundan bir hafta önce zannediyorsun buna benzer bir analizi paylaşmıştım. Bu da şu. Şimdi Araplar zorlu bir mücadelenin neticesinde ağırlıklı olarak savaşmadan İslam'a dahil oldular. Türkler hemen hemen hiç savaşmadan yani bir dandana kan savaşı var ama tarihte. İslam'ı kabul edişleri mağlubiyetle neticelenen bir savaşın sonunda olmadı Türklerin.
Evet.
Onlar kalben kalben mağlup olarak yani daha doğrusu kalben fethedilerek İslam'a girdiler. Farisiler savaşta İslam'a girmek zorunda kaldılar.
Hazreti Ömer
döneminde savaşta. Onun için şimdi bu Farslıların, İranlıların çok kadim bir devlet gelenekleri var olmakla beraber alttan alta akan da bir öfkeleri var. Yani Hazreti Ömer'in şehit edildiği günü hala bir bayram olarak kutluyorlar televizyonlarda falan. Bunu hala yani onu şehit eden zavallı o gayrimüslim birisiydi biliyorsun.
Evet.
Onu anıyorlar falan. Bu tür maalesef sapkınlıklar var. Şimdi neden kaynaklanıyor? Şimdi Türklerin Müslümanlığın Anadolu'yla başlatmak doğru değil. Çünkü Abbasi halifesinin, halifeliğinin büyük oranda muhafızı Selçuklular. Büyük Selçuklu devleti olmuştur. Yani Tuğrul Bey, Alparslan vesaire o dönemde baktığımızda. Evet. Abbasi yönetiminin devam ettiği müddet içerisinde oluşturulmuş olan işte Nizamiye medreseleri vesaire falan gibi o ilmi, o sizin bahsettiğiniz işte o batinilikle mücadele, yozlaşmış tasavvufla mücadele vesaire falan gibi mücadelelerin de taşıyıcı gücü gene Türkler olmuştur. Yani burada tabii bu işi bir ırkçılığa dönüştürmenin bir anlamı yok ama bir tespiti de yapmak gerekiyor. Yani sonuçta bir şeye nereden kaynaklanıyor? Öyle zannediyorum ki bir inanca veya bir ideale kalbinizle dahil olup olmamakla ilgili bir mevzu bu. Evet. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz sonrasındaki süreçte Emeviler üzerinden bir şekilde saltanat ve ırkçılık Araplarda yeniden nüksetti.
Evet.
Ama Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı bir ırk devleti değildi yani sonuçta.
Değildi. Osmanlı hiçbir zaman olmadı.
Olmadı, olmayacak. Çünkü olsaydı sürdürülemezdi. Yani şimdi gidiyorsunuz mesela Osmanlı'da en çok sadrazam çıkaran bölge Sırbistan yani.
Balkanlar.
Tabii evet. Sırbistan ama özellikle evet. Yani bugünkü Sırpların yaşadığı,
olduğu yaşadığı bölge, Sırp, coğrafya.
Sırp etnik milliyetinden evet. Gelen insan. Bunlar Osmanlı'yı yönetmişler yani. Bir demek ki o bölgede bir hani dirayet var, yöneticilik kabiliyeti varmış yani. Bunu görmüş ve bundan da hani sıkılmamış, utanmamış, almış, onları sistemine dahil etmiş, yetiştirmiş ve oradan iyi yöneticiler çıkarmış. Bunu becermek gerekiyor. Osmanlı'yı veyahut da İslam medeniyetini veyahut da Anadolu'yu konuştuğumuzda aslında şöyle, diyelim ki bu büyük bir meydan okuma oldu eş zamanlı olarak Moğollar ve Haçlılar üzerinden Anadolu'ya doğru. Şimdi bu iki büyük meydan okumanın ortasında sıkışmış olan Anadolu'yu bu sıkıştığı yerden kurtaran şey nedir? Buna kafa yormak gerekiyor. Yani o dönemde bu iki büyük yani taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayan iki büyük sel bir makasın iki ağzı gibi kesmeye gelirken Anadolu'yu bir bakıyorsunuz ki aynı dönemde Anadolu'ya bir kısım insanlar geliyor. Mesela Ahmet Yesevi talebelerini gönderiyor Anadolu'ya.
Evet.
Hacı Bektaş Veli geliyor mesela.
Bacıyan Rum, Abdalan Rum, Gaziyan Rumlar.
Mesela şimdi Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi onu gönderiyor. Ondan sonra bakıyorsunuz gene ona yakın işte anlayışlı olan işte Tapduk Emre, Geyikli Baba. Öbür taraftan
Sarı Saltuklar.
Güneyden Sarı Saltuk tabii daha çok biraz Balkanlara daha, evet. Gidiyor biraz daha sonrasında. Bir öbür taraftan aşağıdan işte Endülüs'ten kalkıyor İbn Arabi geliyor. İşte 8 sene Malatya, Erzincan, Sivas hattında ağırlıklı olarak Malatya'da yaşıyor. İbn Arabi bu topraklarda 8 yıl yaşadı. Yani Mevlana Behten kalkıyor, geliyor babasıyla beraber.
Önce Karaman sonra Konya değil mi?
Tabii Kayseri'ye de uğruyor o arada. Sonrasında
yani iyi bir yani mayalanma dönemi yaşıyor değil mi?
İşte Anadolu nedir? Anadolu mayadır zaten.
Ha, işte.
Ama bu maya kim çaldı? Yani Anadolu'ya bu mayayı dünya saltanatının peşinde koşmayıp kalp saltanatını kuran insanlar çaldı. Yani Nasreddin Hoca işte Ahil'in kurucularından bir tanesi. Bir diğeri de Vahadettin Kirmani. O da aynı dönemde Anadolu'ya gelmiş. Şimdi Nasreddin Hoca eline almış kazanı, tahta kaşığı gitmiş şeye.
Akşehir Gölü'ne diye anlatılır.
Anlatılır. İşte maya. Ne yapıyorsun hocam? Mayacı. Ya tutmaz ya tutarsa. İşte burada bir metafor var. Yani sonuçta evet. Anlatılan şey şu. Biz dünyanın değişik yerlerinden geldik. Anadolu'ya bir maya çalıyoruz. Siz tutmayacak zannediyorsunuz ama tutacak diye.
Ve tuttu.
Ve tuttu.
O maya tuttu.
Çok şükür. Yani Selçuklu yıkıldı. Belki kendi iç çatışmaları ve iç çelişkilerinden dolayı ama 150 yıl Anadolu'yu ahilik devletleri mesela Ankara bir ahilik şehri yani ahiler yönetti Ankara'yı.
Hı hı.
Diyelim ki Kırşehir öyle yani öyle. Buralar
Nevşehir,
ahilik, Nevşehir öyle.
Çanadolu,
Konya'da
tamam.
Var, Kayseri'de var ahilik. Evet. Yani şimdi dolayısıyla buraya çalınmış olan o maya varlığını devam ettiriyor ve ahiliğin özelliği ne? Ahiliğin özelliği şu aslında. Aylak olmayacaksın kardeşim. Ahlaksız olmayacaksın kardeşim. Mesleksiz olmayacaksın kardeşim. Ve hırslı olmayacaksın. Hilekar olmayacaksın. Yani o meşhur Hacı Bektaş-ı Veli'nin işte eline, diline, beline hakim ol anlayışını işte sistemleştiriyor, kurumlaştırıyor, yaygınlaştırıyor. Bunu mesleklere yayıyor. Ve her mesleğin bir zaviyesi var. Hani bizde biz hangi zaviyeden bakıyorsun diyor ya. Hangi mesleğin penceresinden bakıyorsun? Hangi meşrebin penceresinden bakıyorsun ya, mevzulara? Yani boş ya, boş mu bakıyorsun?
Ya nazarın neredeyse manzaran orada. Yani nazarın manzarayı doğuruyor. Eyvallah, değil mi?
Yani boş boş mu bakıyorsun yoksa yani bir yani bir hikmet, bir basiret, bir feraset var mı senin bakışında, anlayışında, aklında, kalbinde? Yani bunu görerek bir şey. İşte Anadolu aslında böyle bir şey ve belki bu ahilikle ilgili yani belki geniş konuşulması gereken bir konu ama
bir programı ayırabiliriz.
Olabilir. Dört İnşallah. Meslekte mesela şey yoktur. Dört mesleğin ahi teşkilatı yoktur. Bununla bu bahsi kapatalım.
Evet. İlk defa duyacağım.
Bunlardan bir tanesi avcılık. Bir tanesi kasaplık. Bir tanesi tellaklık. Hamamlarda tellaklık.
Evet biliyorum.
Bir tanesi de dellallık.
Münadiler.
Münadiler yani evet. Şimdi biz gazetecilik yapıyoruz. Gazeteciler yani.
Bir anlamda dellallız şu an değil mi? Radyo dellallarıyız.
Yani bu dört mesele. Neden? Çünkü bunlar toplumda kerih görülen işleri yapan
ya.
İnsanların evet. Kümeleştiği yerler.
Yani birisi canlının avcılar can alıyor, kasaplar can alıyor,
tabii.
Dellal kir temizliyor, öbürü
İnsan ses kiriyle uğraşıyor.
Evet ses
yani ama o mesela haber adı altında mesela kötü şeyleri de paylaşıyor. Yani mesela bak, bugün üçüncü sayfa.
İnceliğe bak hocam. Yani.
Bu dört mesleğin zaviyesi yoktur, şeyhi yoktur, piri yoktur. Mesela kasaplarla ilgili bir cümle söyleyeyim burada. Kasaplar kasaplık aletlerini, bıçaklarını ve masatlarını mesleklerini bıraktığında şeye bırakmazlar, çıraklarına gömerler. Çünkü onunla can alınmıştır yani. Can alınan bir şey miras bırakılmaz.
Ya.
Şimdi bu bir incelik, bu bir medeniyet ama yani bir dünya görüşü bu aynı zamanda.
Hatta şöyle derler, Üstad Osmanlı'da mahkemelerde kadılar 3 sınıf insanın şehadetini çok makbul saymazlar topraklarda. Bir tanesi kasaplar.
Tabii.
Sürekli can aldığı için acıma duygusu, merhamet duygusu aşınmıştır. Şehadetinde doğru kararlar veremeyebilir, doğru anlatamayabilir. İkincisi sarraflar. Tozundan, altının tozundan para kazandığı için çok egosentriktirler, çok pragmatisttirler, çok efendim çıkarcıdırlar. Bu karakterlere yansıyabilir. Bir de Sübyan mekteplerinde 15 yıldan fazla öğretmenlik yapmışsa muallimlik melekelerini biraz çocuklaştırmış olabilir diye de böyle incelikler koymuşlar.
Ya işte bu işte bir medeniyet. Bu medeniyet. Yani sonuçta
Osmanlı doğuyor bu topraklarda bu
medeniyetten. Yani bütün bunlardan ortaya çıkan şey nedir? Zarafeti olmayan, inceliği olmayan, insani değerleri baskın olmayan anlayışlar insanla kalıcı eser bırakamazlar. O açıdan mevzulara bakarken hani bir Anadolu'yu da konuşuyoruz onu da esas alarak söyleyeyim ben.
Evet.
Anadolu'ya bakarken kusur arayan gözlerle değil güzellik arayan gözlerle bakmak gerekiyor. Bizim medeniyetimizin bu anlamda çok büyük ve çok kadim zenginlikleri vardır. İşte kuş evlerinden, sadaka taşlarından vesaire falan baktığımızda birçok şeyi görebiliriz. Kusur arayan gözler yorulur. Ama güzellik arayan gözler yorulmaz.
Yorulmazlar.
Yani güzellik arayan gözlerle de eyvallah. Bakmak lazım.
Bizim sevgili dinleyiciler Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda teknik masamızda Arzu Usta, yapımda Aydan Orhan Hanımefendi ile sizlerin huzurundaydık. Sesimizin iletilmesinde yardımcı oldular bize. Önümüzdeki hafta yine böyle özgün bir konuyu konuşmak üzere huzurlarınızda oluncaya kadar hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayata dokunan sözler.